Ayrım 24. Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi. Tuncay Çevik. Sayfa 254. Sayfa 18. 1938 yazının Haziran ayıydı. İkindi vakitlerine doğru hususi bazı işlerimi tamam etmiş, yorgun bir vaziyette yeni açtığım iş yerime dönmüştüm. Çalışma masamın üzerinde yarım kalmış bazı çizimler duruyordu. Oturup onlarla meşgul oldum. Zihnimde çizgileri, şekilleri, desenleri bir türlü derleyememiş, arzu ettiğim bir model çıkaramamıştım. Dükkana ard arda girip çıkan bayan müşteriler ise dikkatimi toplamama bir türlü müsaade etmemişti. Elimdeki işi bırakıp çalışma masamın üzerindeki gazeteyi elime aldım. Bu aralar gündem hep aynıydı, Hatay meselesi. Uzun zamandır gazeteler bu meseleye ehemmiyet gösteriyordu. Hepsi de İskenderun sancağının er ya da geç Türk topraklarına katılacağından emindi. Kestiremedikleri bir mevzu vardı ki o da Gazi Mustafa Kemal'in sıhhatiydi. Gazeteler Atatürk'ün perhiz ve istirahata devam ettiğini, gün be gün sıhhatinin müsbet cihette değiştiğini yazıyordu. Halk ise etrafta dolaşan kötü tevatürlere kulak kabartıyor, ıstırap içinde bekliyordu kötü havadisi. Gazetenin ikinci sayfasını çevirdiğimde kapı açıldı. İçeri yuvarlak yüzlü, yüz hatları düzgün, yeşil gözlü, kumral saçlı, endamlı bir bayan girdi. Rakik bir gülümseyişle akşam selamı verip vitrindeki kürklere ve pelerinlere bakındı. Kadının güzelliği karşısında nutkum tutulmuştu adeta. Ayıp dedim içimden, kendime öfkelendim. Benim gibi içtimai durumu belli olan bir adama yakışıyor muydu? O güzel bayan ince omuzlarını kapatan bir kürk denedi. Çok beğenmişti kürkü, yüzünden bunu anlayabiliyordum. Neden sonra vazgeçti, kürkü yerine astı ve kibarca teşekkür edip çıktı. Ertesi gün ve ertesi günü izleyen günler aklım, fikrim, hislerim karma karışıktı. O bayanda beni celbeden güzellik sadece dış görünüşü müydü? Hayır, onu gördüğümde içimdeki bir boşluk dolmuştu sanki. Maria hissettiklerim bambaşkaydı. Minnet duygusunun kalın duvarları içinde sağlam bir sevgi ve saygıyla bağlıydım Maria'ya. O bayana hissettiklerim ise bambaşka bir histi. Adını koyamıyordum sadece. İkinci karşılaşmamızda ona karşı hissettiklerimi aşikare etmesem de kendime itiraf edebilmiştim sonunda. Bunun adı aşktı. Sayfa 19. Kalbime iki kişiyi sığdıramıyordum. Biliyorum ki kimi seçersem seçeyim birinin sevgisini kazanırken diğerinin nefretini kazanırdım. Oysa ne güzel başlamıştı her şey. Neriman ile tanışmış, hayatımda tatmadığım bir duyguyu tatmıştım. Birlikte gülüyor, birlikte ağlıyorduk. O da mübadelenin çilesini çekmiş, gavur tohumu diye aşağılanmış, oradan oraya savrulmuş, Girit'ten göçüp İstanbul'a gelmiş bir Türk kızıydı. Çoğu mevzuda müşterek bir noktada buluşuyor, ayrı düşmüyorduk. Kafalarımız, gönüllerimiz birdi. Mari ise onunla aramızda resmiyet denilen kalın bir duvar vardı. Öyle ki bu duvar çökse günah işlemiş gibi kaçardık birbirimizden. Ömrümün 5 yılını Neriman ile gizli buluşarak geçirdim. 5 utanç dolu yıl. Ne Neriman'dan vazgeçtim ne Mari'den. İkisi de hayatımdaydı. Ama Neriman bunu artık kabullenemiyordu. Mari'ye acımış, üzülmüş ve her zamanki buluştuğumuz erguvan ağacının altında bana şöyle demişti. Bu ayıbı hiçbir tutkulu aşk kapatamaz. Aşkımız bu kadar saf ve gerçek değil Leonidas. Hük gibi Neriman da benden vazgeçmişti artık. Sayfa 20. Neriman olmadan nefes alamam, ölürüm sanırdım. Ne çabuk geçmişti sancısı. 2 yıl boyunca Neriman ile hiç görüşmedim. Ta ki dans kulübünde onu görene dek. Endamı, bakışı, gülüşü, süzülüşü aynıydı. Saçlarını sarıya boyamıştı sadece. Cesaretimi toplayıp Neriman ile konuşmayı denedim. Soğuk bir tavırla konuşmaktan kaçındı. Bu tuhaf davranışının sebebini bilahare öğrendim. Tosyalı denilen belalı biri hayatına girmiş, ondan korkuyor olmalıydı. Korkmaması gerektiğini ve ona yardım edebileceğimi söyledim. Lakin sözlerim Neriman'a tesir etmedi. Her defasında sert bir tavırla mukabele etti. Üzerine gitmek faydasızdı. Bekledim. Bana döneceği günü sabırla bekledim. O gün gelip çattı, dükkandan içeri girdi. Uzun uzun sarıldı bana. Yaşananları unutup kaldığımız yerden devam ettik hayatımıza. Sayfa 21. Mari'ye karşı dürüst davranmadığım için kendimi suçlayıp durdum bir müddet. Cüret edip Mari'nin karşısına çıkamıyordum. Madem konuşacak cesaret yoktu, içimdekileri kağıda dökmeliydim değil mi? Mari'ye bir mektup yazmaya karar verdim. Mektuba sevgili Mari diye başlıyor, bir türlü devamını getiremiyordum. İçimdekiler o denli utanç vericiydi ki yazarken bile boğulacak gibi oluyorum. Bir gün çalışma odamın kapısını kendiliğinden açmıştı Mari. Elinde bir kitap vardı. Masamın üzerine bıraktı kitabı ve sordu. Biz birbirimiz için cehennem miyiz Leonidas? Böyle hissettiğin oluyor mu? Lütfen içtenlikle cevap ver. Nereden çıktı bu sual diye sormuştum merakla. Sualime sualle mukabele etme demişti. İçinden geçeni söyle. Hayır, hiç senin bahsettiğin gibi bir hisle dürtülmedim diye cevaplamıştım samimiyetle. Ben de senin gibi düşünmüştüm demiş ve eklemişti. Eğer aksi olsaydı birlikte yaşıyor olmamız ikimiz için en büyük ceza olurdu. Evliliğimiz ve yaşamımız hakkında ilk kez bu kadar net bir konuşma geçmişti aramızda. Şaşkındım. Tüm geceyi Mari'nin getirdiği kitabı, Dante'nin İlahi Komedyasını okuyarak geçirdim. Sayfa 22. Dante'nin İlahi Komedyasını neredeyse her gece okur olmuştum ve her gece okuduktan sonra kendi kendime şöyle diyordum. Ben günahkarım, ya siz? Başkalarını suçlamak kadar kolay ve zevkli bir iş yoktur herhalde. Bizim en büyük ayıbımız ve korkumuz şu sanırım, iğneyi kendimize batırmak. Sahiden insanoğlu bu tıynetteydi. Çamur kendisine sıçramadıkça kimin kirlendiğini önemsemiyordu. Bunu acı bir şekilde tecrübe etmiş bulunuyordum. Çünkü en yakınım dediklerim benim canımı en çok yakanlar olmuştu. Demek ki en yakınımızdakiler bize daima yakın gibi gözükebilirlerdi. Bazen en uzak zannettiğimiz ise gönlümüzün lisanını en iyi bilen olabilirdi. Misal Bay Granis, beni en çok yaralayanlardan biriydi. Bay Fedor'dan ve babamdan sonra ölümüne en çok üzüleceğim insandı. Mahrem mevzularımı bilir, beni gayet iyi tanırdı. Onun temiz ruhu nasıl bu kadar kirli olabilirdi? Doğrusu şaşıyordum. Bir zamanlar onun gibi Ali Cenap ve Kadir Şinas bir insanı tanıma bahtiyarlığına eriştiğim için kendimi şanslı addediyordum. Şimdilerde ise onu her gördüğümde tiksiniyor, yüzüne bakmaktan hicap duyuyordum. Ama bu hislerimi hep gizliyor, susuyordum. Zira mazinin hatırı paha biçilmezdi nazarımda. Benden çaldıklarına dahi bu yüzden göz yummuştum. Bay Granis gibi pespaye insanlar tükenir miydi? Misal Andrea. Onu bir sokak lambasının altında ders çalışıyorken bulmuştum. Elleri soğuktu, tir tir titriyordu. Ona acımış içim cız etmişti. Onunla yakından alakadar oldum. İyi bir eğitim aldı, iyi bir işi oldu. Fakat gözü doymadı. Sevgisini, saygısını, insanlığını paraya kalbetti. Benden çaldıklarıyla günlerini mesut geçireceğine inandı. Aslında bu denli tamahkar olmasaydı gayet iyi bir çocuktu. Bu ikisinin dışında öyle bir pespaye insan vardı ki ne iyiydi ne kötü. Arafta kalmış bir hilekardı. Bu hilekarın adı Tosyalıydı. Kimileri onun için günah mefhumunun şekil almış hali der, ona intizar ederdi. Kimi aksini düşünür, ona dua ederdi. Doğrusu kimin ne dediği umurumda değildi. Tosyalı benim nazarımda günah işlemekten zevk alan ve vicdanını rahatlatmak için insanlara yardım eden bir düzenbazdı. İnsanların canını acıtmakta bir beis görmez, zalimlik etmekten çekinmezdi. Neriman bana döndüğünden beri bir an olsun benimle uğraşmaktan vazgeçmemişti. Kim bilir, biraz cesareti olsa canıma bile kastederdi. Benim nazarımda bu dünyadaki en masum insan Mari'ydi. Beni koşulsuz sever sayardı. Ona da en büyük kötülüğü ben etmiştim. Ne garip, en yakınımdakiler kalbimdeki en derin yaraları açan insanlarken ben de en yakınımdakine tarifsiz acılar yaşatabiliyordum. Bu çok garip. Sayfa 23. Bir insan kaç defa ölür? 1, 2, 3. Ben çokça öldüm ve dirildim. Şu an yaşayan bir ölüyüm. Gölge gibi dolaşıyorum insanların arasında. Tanrı tarafından yaşamakla cezalandırıldım çünkü. Yaşayarak cezamı ödüyorum. Ruhların arasında bir ruh olarak. Ön yargılarımdan sıyrılmadıkça gerçeği her daim ıskalarım. Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesini okuduğumda tenimin üzerinde asi bir yerin dolandığını duymuş ürpermiştim. Sanki onun gizemli karanlık dünyasında rüzgara kapılmış ışıksız bir yolcuydum. Kaderin demirden pençesini ruhunda duyan garip bir yolcu. Fakat bu hikayede katile dair hiçbir emareye rastlayamamıştım. Bay Leonidas hayatının satır aralarında kalmış sevinçleri, pişmanlıkları, acıları yazmıştı sadece. Doğrulup fasılasız düşünmeye başladım. Dikkatimi celbeden sadece miras mevzusuydu. Bu mevzuda kafa patlatmalıydım. Çünkü Bay Leonidas bu mevzuda gizli bir düşman kazanmış olabilir ve hatta o gizli düşman yıllardır biriktirdiği kini gemleyemeyerek Bay Leonidas'ı öldürmüş olabilirdi. Ama birden bunun ihtimalsizliğiyle düş kırıklığına uğruyordum. Zira katil böyle bir kini içinde besleyip büyütmeden ta miras mevzusunun başında Bay Leonidas'a kötülük edebilirdi. O sıra sesli düşünüyor olacağım ki İzzet araladı gözlerini. İzzet dedi heyecanlı bir sesle, miras mevzusunda Bay Leonidas'a düşmanlık besleyen biri olabilir mi? İzzet yarı baygın gözlerle baktı. Bu imkansız patron dedi, miras mevzusunun ehemmiyeti olduğunu zannetmiyorum. Çünkü katil onca yıl bekleyip de niçin Bay Leonidas'ı öldürmeye aniden karar versin? Bunu yapması için hastalıklı bir ruha sahip olması gerekir. Bilemiyorum İzzet ama ihtimalleri göz ardı edemeyiz. Bayan Maria hakkında ne düşünüyorsun? Neriman'ın varlığından haberdar olup kıskançlık krizine girmiş olabilir mi? Bayan Maria'nın hiçbir şey bilmediği defterde yazıyor patron. Bay Leonidas minnet duyduğu kadına bu meseleleri açamadığını yazmış. Hem vaziyeti bilse Bayan Maria'nın elinden ne gelir? Bay Leonidas'a zarar veremeyecek kadar naif bir bayan. Aldatılan bir kadın tabiatta görebileceğin en bahtsız ve en tehlikeli varlıktır. Bayan Marie hırslarını büyütmüş ve bir canavara dönüşmüş olabilir. İşte o vakit bu naif kadının gözü kararır ve ne yaptığını bilmez. Bilemiyorum İzzet, kafam allak bullak, sanırım saçmalıyorum. Faraziyelerim çaresizlik iklimine yelken açmış kocaman bir gemiydi. Kuvvetli ihtimal yanılıyordum. Yanıldığımı idrak etmek acı veriyordu. Katil hakkında bir tek çıkarımda bulunamamak, düşüncelerime kıran girmiş gibi susmak da cabası. Bayan Marie'yi suçladığım için pişmanlık duymuştum. O sıra kapı açıldı, içeri Avni Baba girdi. ''Nasılsınız çocuklar?'' dedi şen bir sesle. Avni Baba'nın sesindeki cıvıltıya şaşırmıştım. İzzet de şaşkındı. Yatağından sıçrar gibi doğrularak sopa gibi dikilmişti. ''Katili bulduk sanırım.'' dedi rahatlamış bir ifadeyle Avni Baba. Katilin bulunduğuna nedense inanamadım şaşkınlıkla. Bu imkansız diye mırıldandım. Gizli bir tanığımız var. Bayan Marie'nin alt kat komşusu. Dün gece Bayan Marie'yi siyah bir pelerinle eve girerken görmüş. Bayan Marie'nin evinde arama yapıldı. Kilitli bir sandığın içinde kanlı siyah bir pelerin bulundu. Pelerin laboratuvara gönderildi. Bayan Marie'den bu durumu gizledim, peşine bir polis kattım. Cenaze merasiminden sonra onu alacağız. Böylece tahkikat nihayet bulmuş olacak. Gözümüz aydın çocuklar. Bu vaka bu kadar basit sona eremez Avni Baba diye sesim gür çıktı. Avni Baba sesimin yükselmesini yadırgar gibi baktı. Siyah pelerinli birinden sen bahsetmiştin, bu itirazın niçin? Katil bu oyundaki son hamlesini yaptı Avni Baba. Suçu birilerinin üzerine yıkarak yarın sabah Sirkeci Garı'ndan trene binecek ve Selanik'e kaçacak. Cinayetin başında bizi Tosyalı'ya göndererek zaman kazandı. Şimdi daha iyi anlıyorum. Benjamin'in öldürüldüğü odada resimler paramparça edilmişti. Katilin son kozu Bayan Marie. Bayan Marie de onlarla işbirliği yapmış olabilir mi? Düşünmeliyim. Tanrım, alt üst oldu bütün bildiklerim. İzzet'e döndüm. Hermes, kardeşleri tahkik et. Alexis ve Aleko adında iki kardeş, onların geçmişini araştır. Miras mevzunu da eşele, altından bir şeyler çıkabilir. Hatırlıyor musun, o gün sandığın içinden Bay Leonidas'a ait kıyafetler çıkmıştı. İzzet başıyla boyuna evet diyordu. Avni Baba'ya döndüm. Bana şu gizli tanığın adını söyler misin Avni Baba? Bayan Gredel. İzzet'e döndüm tekrar. Bayan Gredel ile konuşmaya gidiyorum. Galata Köprüsü'ne akşam karanlığı inmeden gel. Seni bekliyor olacağım. Hermes kardeşlerle alakalı malumat edinmeden gelme. Kim bu Hermes kardeşler diye sordu Avni Baba. Aslında ben de bilmiyorum Avni Baba. Sadece kafamdaki ihtimalleri katı bir gerçeğe dönüştürmek arzusundayım. Nasıl olsa katil ya da katiller yarın Sirkeci Garı'nda olacak. Bütün hakikati Sirkeci Garı'nda öğreneceğiz. Bayan Mari hususunda herkes temkinli davransın. Şayet o da bu işin içindeyse vaziyeti çakmasın. Avni Baba deli baş diye söylenip çıktı dışarı. Bütün sevincimi öldürmüştü. Ben de onun ardından koşarcasına çıktım dışarı. Soluğu Mısır apartmanının önünde aldım. Apartmanı aydınlatan solgun ışık yanmıyordu. Merdiven korkuluklarına tutunarak yönümü tayin etmeye çalıştım. Kapı üstlerine asılmış yaldızlı numaralara yakından bakarak doğru daireyi bulmalıydım. Nihayet üçüncü katta doğru kapıda olduğumu düşünerek kapıyı kibarca tıkladım. Lakin açan olmadı. Birkaç defa daha şansımı denedim. Hayır, kapı açılmadı. Hayal kırıklığı içinde arkamı dönmüş aşağı iniyordum ki kapı gıcırdayarak aralandı. Yaşlı, epey kısa boylu bir kadın açtı kapıyı. Kapı aralığından başını hafif çıkarmış, elindeki turuncu mum ışığını koridora tutuyor, etrafına tedirgin bakınıyordu. Onu izlediğimi fark etmedi. Işığa doğru yürüyerek kendimi gösterdim. Yaşlı kadın beni fark ettiğinde birden korku içinde tehdide başladı. ''Delikanlı, bir adım daha yaklaşma, Vaveyli'yi basar apartmanı buraya toplarım.'' Müşfik bir sesle yaşlı kadına yaklaşmayı denedim. Sizi korkuttuysam beni affedin. Gayem sizi korkutmak değildi hanımefendi. Bayan Gredel'i arıyorum. Yaşlı kadın sakinleşti ve yumuşak bir sesle sordu. Niçin beni arıyorsunuz? Ben başkomiser Sadri'yim hanımefendi dedim fısıldayarak. Sizin de tanıklık ettiğiniz bir vakayı tahkik ediyorum. Müsaade edin içeride konuşalım. Bu emri vaki karşısında hiç diretmedi Bayan Gredel. Yüzüme gülümseyerek mırıldandı.
Beyefendi, bir görünümüm var. Umarım beni yanıltmazsın. İçeri geç bakalım.
Bayan Gredel'in ufak adımlarını takip ederek içeri girdim. Daire epey aydınlıktı. Her yer mumlarla donatılmış bir kiliseyi andırıyordu. Pencereler koyu ve kalın kadife perdelerle kapatılmış, ışığın dışarı süzülmesi engellenmişti. Son derece şık, kübik mobilyalarla döşeli geniş bir odaya geçtik. Bayan Gredel pencereye yakın geniş koltuğa oturarak yanına oturmamı işaret etti. Oturdum. Bayan Gredel elindeki mumu üfledikten sonra ''Sizi dinliyorum'' dedi. ''Size demin söylediğim gibi'' diyerek lafa girdim. ''Dün gece zuhur eden bir vakanın gizli tanığıymışsınız. Bana neler gördüğünüzü başından itibaren anlatabilir misiniz?'' Bayan Gredel kaşlarının altından beni sorgularcasına süzdü.
''Sizin bu mevzuyu niçin deştiğinizi öğrenebilir miyim? Bütün gördüklerimi Avni Bey'e anlatmıştım.''
Lafı hiç dolandırmadan açıkladım. ''Gerçeği öğrenmek istiyorum hanımefendi. Bayan Mari'nin sahiden suçlu olduğuna inanmak, içimdeki huzursuzluğu gidermek istiyorum. Kendimi inandırdığım bir gerçek var ve onun bir yanılgıdan ibaret olduğunu tecrübe etmek istiyorum.'' Bu size biraz garip gelebilir, lakin birkaç gündür bu duygular içindeyim. Bayan Gredel ile rolleri değişmiştik sanki. Soruları o soruyor, bense cevaplıyordum şimdi.
Pekala, Mari'nin suçsuz olduğuna dair bir kuşkuya nasıl kapıldınız?
Bayan Mari'nin tamamen suçsuz olduğu kanısıyla hareket ediyor değilim. Ben Bayan Mari'nin değil, gerçeğin peşindeyim diye izah ettim.
Öyleyse anlatayım da dinleyin diyerek anlatmaya başladı. Gecenin kör vakti Mari'nin üzerinde tuhaf siyah bir pelerin vardı. Pencereden baktığımda onu görünce şaşırmıştım. Koşarak apartmana girdi. Kapıyı aralayıp baktığımda yukarı hızla çıktığını gördüm. Arkasından seslendim ama bana dönüp bakmadı.
O siyah pelerinin içinde gördüğünüz sahiden Bayan Mari miydi? Yüzünü gördünüz mü diyerek araya girdim.
Sanırım evet Mari'ye benziyordu. Evet Mari'ydi dedi mütereddit bir edayla.
''Emin değilsiniz?'' dedim.
''O pelerini Mari'nin dairesinde bulmuşlar. Bu bir rastlantı olamaz değil mi?''
''Hayatta en umulmadık hadiseler öyle birdenbire zuhur etmez Bayan Gredel. Onlar dahi ufacık bir rastlantıya muhtaçtır.'' İşin edebiyat faslına girince mevzu dağılacaktı. Bundan vazgeçip asıl mevzumuz üzerinde durdum aceleyle.
Neyse, şu hususta mutabık kalmalıyız Bayan Gredel. Siz siyah pelerinli birinin apartmana girdiğini ve yukarı çıktığını gördünüz. Lakin onun yüzünü görmediniz değil mi?
Bu gerçeği değiştirmez Sadri Bey. O pelerinin içindeki Marie'ydi.
Aramızdaki sohbeti ayağa kalkarak sürdürdüm. Yanılıyorsunuz Bayan Gredel. Siz gerçeği böyle tasavvur ediyorsunuz. Artık itiraf etmeliyim. O pelerinin içindeki kişi bendim. Yukarı çıkarken yüzümü görmemeniz için kendimi sakladım. Bayan Marie'nin dairesine girdiğimde Bayan Marie uyuyordu. Sessizce pelerini sandığa saklayıp dışarı kaçtım. Böylece bütün şüpheleri Bayan Marie'nin üzerine salmış oldum. Evet, masum bir insanın idam edilmesine sebep olacağım belki. Ama bunun ehemmiyeti yok. Zira arkamda sağlam bir görgü tanığı var. Bu durum taş gibi ruhumu ziyadesiyle yumuşatıyor.
Bayan Gredel kas katı kesildi. Yüzü bembeyaz kireç gibiydi. Bağırmak, çığlık atmak istiyordu lakin dudakları birbirine yapışmıştı. Bayan Gredel'i daha fazla ürkütmek istemediğimden bu tatsız lakırdılara bir nihayet verdim.
Bayan Gredel, özür dilerim. Bu sadece çirkin bir latifeydi. Lakin sizi bir nebze olsun vakaya farklı bir gözle bakmaya sevk ettiğimi düşünüyorum. Zira gözlerinizdeki endişeyi gördüm.
Bayan Gredel'in gözleri ansızın buğulandı. Avuçlarıyla yüzünü kapatarak sızlanmaya başladı.
Aman Tanrım, bir an için doğru söylediğinizi varsaydım. Hayır hayır, sizin faraziyelerinizi düşünmek çok ürkütücü. O siyah pelerinli Marie'ydi, ben onu gördüm. Bundan eminim.
Öyleyse niçin vicdan azabı duyuyorsunuz? Niçin ihtimaller karşısında bu denli zayıfsınız? Gerçeği kendinize itiraf etmekten korkuyorsunuz Bayan Gredel. Bunun başka bir açıklaması yok.
24. ayrımın sonu. Sayfa 266.